Ayrım 10.
Sonra bir baktık, bu büyük dünya macerasına doymuş çocuk 12 yaşlarında soluğu sirke cigarında almış. Nerede Münihler, Berlinler, Bonlar, Cenevreler? Nerede Londralar, Cape Townlar, Kahireler, Şamlar, Beyrutlar? Nerede Stockholmlar, Oslolar, Madridler? Nerede o güzel sarışın, altın, inci, elmas, kürk içindeki kokuları baş döndüren analar, babalar, şefkatler, güzellikler, güzel yatlarda deniz sefaları, uçaklar, vapurlar, otobüsler, trenler, İsviçre gölleri, İtalya operaları, Hüseyin Huri'yi bir keresinde bir anası babası operaya da götürdüler Milano'da. Bu gözünü daldan budaktan esirgemeyen çocuk ilk olarak kürkler, mücevherler, her biri bir kazık olmuş, bostan korkulu adamlar, el öpmeler, dalga dalga sıcağı, pis soluğa karışmış ağır kokular, uçuşan kürk tüyleri, sahnede alabildiğine böğüren bir hoş giyinmiş, boynuzlu, tuhaf kılıklı, uzun eşek kulaklı, renk renk, durmadan iç geçiren, birbirleriyle hem dinliyor görünen hem de fısıl fısıl konuşan insanlar arasında bozuldu. Nerede götürüldüğünü, sirkler, gazinolar nerede? Hüseyin Huri hepsini bir kalemde silip süpürüp atmış. Gelmiş sirkeci garına demirlemişti. Buradaki yerli serseri çocuklara karışmış, onlarla sur kavuklarında, Gülhane Parkı'nda, trenlerin içinde yatıp kalkmaya, kumar oynamaya, kafayı çekmeye, tufacılık, sövüşçülük, yan kesicilik yaparak gününü gün etmeye başlamıştı. Sonunda çok zengin, yani 6 yılda 3 fabrika sahibi olmuş, yani Demokrat Parti'nin has adamlarından birisi, Hüseyin Huri'nin sirkecide ahlaksız çocuklar arasında süründüğünü duymuş, böyle bir şeyi duyar da yeni, yüreği acımayla, sevgiyle, insanlıkla dolu zenginimiz hiç durur mu? Böyle ünlü cin gibi, üstelik de İran Şahı'nın oğluna benzeyen bir çocuğu böyle başıboş sirkecide bu serseri, bu bozulmuş çocukların arasında bırakır mı? Hemen polise Hüseyin Huri'yi bulmaları, bulup kendisine getirmeleri için buyrultu çıkarttırmış. Çocuğu polisler bir saat içinde bulup ona getirmişlerdi. Sabahleyin bütün gazetelerde zenginimiz fabrikatör Fahrettin Çoksoylu'nun Hüseyin Huri'yi evlat edindiği üstüne yazılar çıkmıştı. Uzun boylu, brilyantinli saçları fotoğraflarda bile parlayan bir adamın yanında hırpani kılıklı bir çocuk gülen cin gibi kara gözleriyle kameraya dik dik bakıyordu. Sonra gazetelerde haftalık renkli dergilerin kapaklarında Hüseyin Huri'nin Fahrettin Çoksoylu ile çekilmiş çok resimlerini gördük. Resim altları da Hüseyin Huri'nin ününe, şanına, yeni babasının zenginliğine göre özenle yazılıyorlardı. Artık Hüseyin Huri bu resimlerde hep Siki kılığındaydı. Abant'ta, Uludağ'da, İzmir'de, Adana'da hep Siki kılığında ve iki uzun değnek gibi sikileri elinde. Hüseyin Huri'nin yeni babasıyla son resmi Alp Dağları'nda çekilmişti. Bu sefer uzun boylu babası, yeni sarışın anası da Seki kılığındaydılar. Bir dağ evinin önünde duruyorlar. Arkalarında da karlı, görkemli bir dağ. Hüseyin Huri burada boynunu bükmüştü. Kara gözleri de hüzün doluydu. Kalın dudakları uzamış, sarkmıştı. Bir ay sonra mı ne, Hüseyin Huri artık iyice sirkecideydi. Bu onun son macerası olacaktı. Hüseyin Huri sırtındaki seki kılığıyla bir süre sirkecide Eminönü Beyoğlu'nda dolaştı. Bu kılık belli ki hoşuna gidiyordu. Sonra bu kılıkla herkes de onu tanıyor, Beyoğlu'ndan geçerken bütün başlar ona çevriliyordu. Yeni babası, yani Fahrettin Çoksoylu, nedense ona seki giyitinden başka bir giyit almayı akıl edememişti. Ne don, ne atlet, ne de başka bir şey. Pahalı seki giysilerini çıplak bedenine giyiyordu ama olsun, ısıtıyordu bu giyitler onu. Babası onu bir daha hiç aramadı, yani son babası Fahrettin Çoksoylu. O da birkaç ay bu kılıkta dolaştıktan sonra iyi bir paraya bu kılığı Bursalı bir tüccara okuttu. Ondan sonra dünya gezgini Hüseyin Huri sirkeciyi mekan tuttu. Oradan bir daha ayrılmadı. Zeynel'le tanışıklıkları eskidir. Zeynel Menekşe'ye geldikten bir yıl sonra Çolak Ali'nin balığını balık pazarında satmış, trenle Menekşe'ye dönerken garda Hüseyin Huri'ye rastladı. Hüseyin Huri o zaman daha üstündeki siki giyitini çıkarmamıştı. Bundan sonra Zeynel bir aya, iki aya bir, üç aya bir sirkeciye sıkılınca geldi gitti. Buradaki çocukların hemen hepsini tanıdı. Hırsızlıklara, yan keziciliklere, şövüşçülüklere katılmadı. Öylece onları konuşmadan, içine kapanık, çok konuşan Hüseyin Huri'nin maceralarını dinleyerek seyretti. Sirkeciden çok çocuk geldi geçti. Ama Hüseyin Huri oradan ayrılmadı. Anadolu'dan, İstanbul'un fıkara semtlerinden kopup gelen her çocuk, kuşağını kumarda, yan kesicilik, tufacılık ve söğüşçülükte, kaçakçılıkta ve sigara satışlarında o yönetti. Hüseyin Huri'nin polislerle çok iyi ilişkileri vardı. Sirkeci'de polisin bir numaralı adamı oydu. Arkasında polis olmasın kim takardı Hüseyin Huri'yi? Geçenlerde sigara toptancısı Çolak Salman'ı öldürüp ölüsünü demiryolunun üstüne boylu boyunca serdi de bunu da Sirkeci'de hem çocuklar hem herkes gördü de polis gene Hüseyin Huri'nin kılına dokunmadı. Hüseyin Huri istasyonun o boğaza bakan duvarlarının dibinde bir sürü adama zar attırır, kumar oynatır da onun kılına bile kimse dokunmaz. Hüseyin Huri ortalıkta gözükmedikçe Zeynel sabırsızlanıyor, garın kapısına gidiyor, kıyıya yanaşan vapurlara bakıyor, sonra dönüyor, Çağaloğlu'ndan yana bakıyor, sonra gene aynı kurumlu hal ile yerine gelip yürümesini sürdürüyordu. Çocuklar kapıda kaçak sigara, Marlboro, Kent, Dunhill satıyorlardı bağırışarak. Zeynel çeliğin içi içini yiyordu. Zeynel 15 yaşına gelince kendisine çelik soyadını yakıştırmıştı. Anasının babasının soyadını unutmuştu. Belki de hiç bilmiyordu. Kim bilir onların soyadları neydi. Ama bu soyadı hoşuna gidiyordu Zeynel'in. Çelik, sağlam, çelik gibi adam, sert, kırılmaz, çok güzel. Ne güzel. Oysa ki Zeynel dünyanın en... Menekşe'ye geldikten birkaç ay sonra artık her işe koşan oydu. Çekmece deresine, derinin kıyılarına çekilmiş kayıkları o yıkıyor, temizliyor, balıkçıların köprü üstüne serdikleri ağlarına o göz kulak oluyor, balıkları bekliyor, ağ ören İlya'ya, Tatar Ali'ye, Cano'ya o yardım ediyor, iplik yumaklarını açıyor, mantarları, naylon topları, naylon şamandıraları o ağlara bağlıyor, ağlardaki balıkları ayıklıyor, teknelere sabahlardan akşamlara kadar durdurak bilmeden ağları o taşıyordu. Tekne onarıcısı, boyacısı, Japon Ahmet'in baş yardımcısı da gene Zeynel'di. Zeynel sabahlardan akşamlara durmadan işten işe koşuyor, kim ne söylerse söylesin 40 parça olarak yapıyordu. Gittikçe de Zeynel'in ellerinin hüneri artıyor, çeşitleniyordu. Ağ örmeden motor onarımına, badanacılıktan muslukçuluğa kadar akla ne iş gelirse yapıyor, bunlara karşılık birisi ona para verecek olursa, yumuşacık, utangaç, başı yerde, yerin dibine geçerek istemez, neye gerek diye savuşuyordu oradan. Bu hiç kimsenin isteğini geri çevirmeyen utangaç, hemen hemen hiç konuşmayan çocuğa da menekşeriler yüklendikçe yükleniyorlardı. Neredeyse çocuklarının boklu donlarını da Zeynel'e yıkatacaklardı. Bazı karlı kış gecelerinde Zeynel'i uyandırıp bir şişe şarap aldırmak için onu Çekmece'ye, olmazsa Yeşilköy'e, Bakırköy'e, ta İstanbul'a kadar bile gönderiyorlardı. Esrar içiciler bile sıkıştıklarında esrarlarını ona verip saklatıyorlardı. Zeynel bütün bunların hiçbirisine yok demiyordu. Ne iş buyururlarsa gülümseyerek sanki bu işi bu dünyada ondan başka yapacak kimse yokmuş gibi yapıyordu. Tayfası hastalanan, kaçan, olmayan balıkçılarla denize çıkıyor, verirlerse bir payı utanarak alıyor. Payını ne yapacağını bilmeden elinde balıklar ortalıkta öyle şaşkın, tedirgin dolaşıp duruyordu. Söylediklerine göre geceleri durmadan sayıklıyor, sabahlara kadar bağırıyormuş. Hastalanan kadınların yemeklerini pişiriyor, çamaşırlarını yıkıyor, evlere durmadan mahalle çeşmesinden kova kova sular taşıyordu. Bir anda belki 3 tane 5 tane işi birden buyuruyorlar ona, oysa soğukkanlılıkla işleri sıraya koyduktan sonra başlıyordu koşuşturmaya. Menekşe'de bunca yıl kaldı da bir tek kişinin bir isteğini geri çevirmedi. Hep gülerek her şeyi kabul ediyordu. Zeynel'in bütün bu çabalarına karşılık, üstelik de herkes ya alttan alta ya da yüzüne karşı onunla alay ediyordu. Zeynel Menekşe'ye geldiğinden bu yana bir tek kişinin isteklerini geri çevirdi, o da İhsan'ın. İhsan şu Çekmece ile Menekşe arasındaki gazinonun yani randevu evinin sahibesi Gelibolulu Meliha'nın dostu ve hem de fedaisiydi. İstanbul'un da tanınmış namlı kabadayılarındandı. Hep kemerinin altına sokulu çifte nagant tabancayla dolaşır, en küçük bir dalaşta tabancasına sarılırdı. 4 tane adam öldürdüğü, yıllarca hapis yatıp çıktığı burada biliniyor, herkes ona göre İhsan'a karşı ayağını denk alıyordu. Balıkçılar tuttukları en iyi balıkları önce İhsan'a getiriyorlardı. İhsan bu seçme balıkları alıyor, isterse parasını veriyor, istemezse vermiyordu. Florya plajlarının, gazinolarının, Yeşil Yuva Mimar Sinan kerhanelerinin haracını alıyor, sabahlardan akşamlara kadar ya kahvede kumar oynuyor ya da ceketi sırtına atılı kıyıda denize tükürerek dolaşıp duruyordu. Sarı, uzun bıyıklı, geniş omuzlu, geniş yüzlü, çift çeneli birisiydi. Her gün çok renkli, başka başka kravatlar takıyor, pantolonlarını pahalı kumaştan bol paça diktiriyor, ütüsü de kılıç ağzı gibi duruyordu. Bir gün Menekşe de hiç yoktan tabancasını çekip 3 kişiyi kanlar içinde yere serdi. Adamlar ölmediler ya, sakat kaldılar. İhsan bu yüzden her ne hikmetse bir gün bile içeride yatmadı. Adamları vurduktan bir hafta sonra mıydı ne, İhsan Zeynel'i çağırıp elindeki balıkları ona uzattı. Al bunları eve götür dedi. Zeynel onu duymamış gibi yaptı. İhsan aldırmadı, üsteledi. Zeynel gene aldırmadı. Orada plajın önündeki köprüde öyle dimdik donmuş kaldı. İhsan bağırdı, çağırdı. O öyle kas katı kesilmiş, gözlerini kırpmadan olduğu yerde çivilenmiş bekledi. İhsan sonunda "Tuh, Allah senin belanı versin, soysuz oğlan," dedi, arkasını ona döndü. Elindeki balıkları başka birisine uzattı. O uzattığı adam, İhsan ona büyük bir onur bağışlamış gibi koşarak balıkları onun evine götürdü. İhsan birkaç kere daha iş buyurarak Zeynel'i denemeye kalktı. Çocuk gene kas katı kesildi onun önünde. Yerinden kıpırdamadı. İhsan bu çocuğun kendisine karşı davranışlarından dolayı şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Uzun yıllardan bu yana İstanbul'da ona bu biçimde ancak bu çocuk karşı gelebiliyordu. O da ne yapsın, aldırmadı. Bir daha da Zeynel'in yüzüne bakmadı. Sanki Menekşe'de böyle bir insan, Zeynel adında bir delikanlı yoktu. Zeynel'in Selim Balıkçı ile arası çok iyiydi. Zeynel, Selim Balıkçı'yı nerede görse hemen ayağa kalkıyor, ona karşı en saygılı tavrını takınıyordu. Selim Balıkçı da ona en büyük değeri veriyor, geçerken "Merhaba delikanlı" diyerek kalın tok sesiyle onun sırtını dostlukla okşuyor, gözlerinden sevgi taşarak Zeynel'e bakıyordu. Zeynel arada sırada yılda bir, iki, üç ay bir de bakmışsın ortadan yitiveriyordu. Nereye gidiyor, ne yapıyor kimse bilmiyordu. Ama Zeynel'in gitmesiyle Menekşe'deki hemen bütün işler duruyordu. Teknelerin onarımı, boyanması, motorların silinip temizlenmesi, ıskarmosların, küreklerin yapılması, sobaların sökülüp yerlerine geri takılması, türlü türlü işler onun dönüşünü bekliyordu. Zeynel'in bir kere olsun ağzını açıp da bir kişiye bir kötü söz söylediği, bu kadar işten bir kerecik olsun yakındığı görülmüş değildi. Hep düşünceli, hep başı yerde, hep gülümseyen, hep sabırlı, dayanıklı, her işe sevinçle koşan, hep çok utangaç. Bacaklarına yepyeni bir bulücin çekmişti. Pantolonun geniş paçaları sarı kundurasının üstüne düşüyor, yeri süpürüyordu. Kırmızı bir gömlek giymiş, lacivert ceketinin yaka cebine de gene kırmızı bir mendil sokmuştu. Bir de masmavi bir kravat bağlamıştı. Pantolonu beline iyice kavramış, bacaklarına, kıçına iyice yapışmış, kıçını daha da küçültmüştü. Sarı kıvırcık saçları ensesinden ceketinin yakasına kadar lüle lüle dökülüyordu. Bıyıkları kızıla çalıyordu ve sarkıktı. Zeynel'in yüzünde yeni terlemiş gibi duruyordu. Zeynel yürürken üst bıyığını durmadan kemiriyor, arada durup gelen giden trenlere, koşuşan insanlara, vagonlara doluşanlara bir göz atıyordu. Gazete satıcıları, kaçak sigaracılar, lahmacuncular, balıkçılar, köfteciler, ayrancılar, işportacılar, sirkeci alanını doldurmuş arabaların taksilerin arasından kendilerine yer açmaya uğraşıyor, her birisi bir makamdan bağırışıyorlardı. Zeynel peronda, sirkeci alanında, arabalı vapur iskelesinde birkaç saat dolaştı durdu. Hüseyin Huri'yi sabırsızlanarak bekledi, öteki ise bir türlü ortalıkta gözükmüyordu. Ne yapması gerektiğini uzun uzun kendi içinde tartıştı, sonunda banliyö trenlerinin gittiği perona geçip orada volta vurarak dolaşmaya karar verdi. Ama buradan Menekşeliler trene binerlerdi, ya onu görürlerse? Varsın görsünler diye söylendi kendi kendine. Ne olacak yani? Ve sirkeci halkalı hattının kıyısında istasyon boyunca voltalamaya başladı. Nasıl olsa bundan böyle ömrü hapishanede geçecek değil miydi? Zeynel Çelik İstanbul'u biraz bilirdi ama en çok Menekşe'yi, Menekşe'nin denizini, bir de sirkeciyi bilirdi. Bütün Menekşe onun nasıl eviyse, sirkeci de onun öylesine eviydi. Amma da gürültülüydü sirkeci. İlk olarak bugün farkına varıyordu bunun. Üst üste binmiş trenlere akan insanların uğultuları, tren sesleri, sidik kokuları, kulağı sağır eden korna sesleri, vapur düdükleri, yoğun, eksilmeyen, hep yağan bir toz. Nereden çıktığı belirsiz, eksilmeyen, genzi yakan bir duman. Soğan, yağlı, közde kavrulmuş et kokusu. İşportacıların kaçak sigara, gazete satanların, köftecilerin, dolmuşçuların bağırmaları, çağırmaları, ana avrat sövmeleri, yerlerdeki üst üste kağıt parçaları, balık kılçıkları, portakal kabukları, güğümlerle soğuk su, ayran satanlar, kuzuk kemikleri, duvar diplerine göllenmiş keskin bir amonyak kokusu salan, İşemikler, işemiklerin üstünde dönen sinekler, kaldırımların eğri büğrü çimentolarına düşmüş balgamlar, kirli yağlı çaput parçaları, vapurlar, bacaları, dumanları, trenlerin duman fışkırtan lokomotifleri, gar duvarlarının önüne çekilmiş bilmem kaç yılından kalmış küçücük bir lokomotif. Yılın 12 ayı da insan boyu kazılmış, kazılıp toprakları ortaya yığılmış hendekler. Zeynel, bütün bunları yalnız bugün apaçık olduğu gibi görüyordu. Neden acaba şimdiye kadar sirkeciye hiç böyle bakmamıştı? Neden hep şimdi gördüğü şeylere onların bir parçasıymışçasına karışıp gitmişti? Karşıda Konyalı lokantası, oradan mis gibi döner kokusu, yemek, tereyağı buyusu gelir. Bir kere girip de orada yemek yemek nasip olmadı Zeynel'e. Allah izin verirse Zeynel hapse girmeden önce bir kere girip Konyalı'ya doya doya mis kokulu bir yemek yiyecek. Parası yeter mi ki? Yetse bile bu kadar kibar, güzel giyinmiş insanın arasında yemek yiyebilir mi ki? Utancından yediği yemek boğazından geçer mi ki? Yemek nasıl söylenir? Çatal, kaşık, bıçak nasıl tutulur? Suyu bardağa doldurup içebilir mi ki? Parası yeter mi ki? Cebinde ne kadar çok olsa da garsona bahşişi verebilir mi ki? Sandalyeye oturabilir mi? Kaşıkla çorbasını üstüne dökmeden, ağzını yakmadan içebilir mi? Yemeğin parasını ödeyebilir mi ki? Hüseyin Huri nerede kaldı? Artık gelmez mi ki? 9:20 treni Menekşe'ye doğru kalkarken Hüseyin Huri istasyona girdi. Onu ta uzaktan görüp koşarak geldi, kucakladı, sonra da öteye çekilip şöyle Zeynel'i tepeden tırnağa gözden geçirdi. Zeynel ona doğru bir iki adım atıp yanına vardı, başını yere eğip utangaç, öldürdüm dedi. Belindeki çıplak tabancasını gösterdi. Ne yaptın, ne yaptın diye coşkuyla ama telaşla değil, sordu Hüseyin Huri. Sesini daha da yükseltip başını kaldırarak, öldürdüm dedi Zeynel Çelik. Kimi? İhsan'ı dedi, yalınlıkla, alçak gönüllü Zeynel Çelik. Meliha'nın İhsan'ını, öyle mi? Öyle dedi Zeynel, ne yapalım der gibi de bir yana boynunu eğdi. İyice öldü mü? Bir iyice dedi gene alçak gönüllülükle Zeynel Çelik. Polisler? Bilemiyorum ya, şimdi herhal Menekşe'deler. İyi yaptın dedi Hüseyin Huri. İnsan öldürünce insan gibi birisini öldürmeli. Cihana nam salmalı. Zeynel bu sözler üstüne sustu, başını önüne eğdi. Bağırdı mı? Duymadım dedi düşünerek Zeynel. Belki de bağırmıştır. Başını kaldırdı. Benimki kıyameti kopardı pezevenk geberirken dedi Hüseyin Huri üzüntüyle. Bir bağırdı bıçağı yiyince tıpkı öküz gibi böğürdü. İhsan abi Allah bilir ki o kadar bağırmadı. Belki de hiç. Anımsamaya çalıştı, baktı ki aklına gelmiyor, vazgeçti. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu Hüseyin Huri. Teslim mi olacaksın? Olmayacağım dedi kesinlikle Zeynel Çelik. Dışarıda çok işim var. Öyleyse haydi gidelim, çocuklar seni burada görmesinler. Sen git dedi Zeynel, ben de bir iki saat sonra dönerim. Gece yarısından sonraya kalma diye tembihledi onu Hüseyin Huri. Sonra seni çok merak ederim, ben gidiyorum. Birbirlerinden ayrıldılar. Zeynel o kıyıdaki yıkık köşkün önündeki kaldırımdan yürüyerek Sarayburnu'nda görünmez oluncadır ki döndü, eli ayağı titreyerek Konya Lezzet Lokantası'na girdi. Girer girmez de pişman oldu. Geriye dönmüş lokantayı çıkarken baş garson incelikle azıcık da önünde eğilerek ''Buyurun beyim'' dedi. ''Bir emriniz mi var?'' Zeynel tepeden tırnağa buz kesip şaşırdı. Yaşlı bir garson hemen yetişip ona bir masa gösterdi. Zeynel bundan sonrasını öldürseler anımsayamaz. ''Nasıl yemek söyledi? Ona ne getirdiler? Çatalı nasıl tuttu? Kaşıkla mı yedi yemekleri? Masada ekmek var mıydı? Parayı nasıl verdi?'' Garsona bahşiş bıraktı mı? Masadan nasıl kalktı? Ona bir şey söylediler mi? Yoksa para da mı almadılar? Hiç, hiçbir şeyi anımsamıyor. Yalnız lokantadan dışarıya çıktığını, sirkeciye ıpıslak tere batmış arabalı vapur iskelesine vardığını biliyor. Kendine geldiğinde saray burnundaydı ve sırtının teri azıcık kurumuştu. Arabalı vapur iskelesinin orada 3 kere arka arkaya denize tükürdü, geriye döndü, istasyona geldi. Büyük kapının köşesinde durmuş bir elinde tombala torbası, bir elinde sigaralar Kürt Cafer'i gördü. Bağırdı, onun karşısına dikildi. ''Ben İhsan'ı öldürdüm.'' dedi. ''Ne zaman?'' ''Az önce.'' dedi Zeynel. ''Ağzının içine 7 kurşun boşalttım.'' Onlar böyle konuşurlarken bir anda yöreleri sigara satanlar, tombalacılar, gazete satıcıları, ayakkabı boyacıları, serseri çocuklar, fitil gibi esrarcılar, eroinciler, şoförlerle doldu. Öldürdüm diyordu Zeynel. Niye öldürdün? Bu soruya Zeynel şaşırıyor, verecek bir karşılık bulamıyor, kıvranıyordu. Öldürdüm işte. Öyle icap etti de öldürdüm. Yöresi kaynaşıyor, kalabalık merakla soru üstüne soru soruyordu ona durmadan. O da yalnızca eli belinde çıplak sokullu tabancasının üstünde öldürdüm diyordu. Sanki öldürdümden başka bir söz bilmiyordu. Kahvenin ortasında, 7 kurşunla. Polisler bu eski istasyonun kapısına birikmiş kalabalığa ters ters bakarak yanlarından geçip gidiyorlardı. Zeynel'i gittikçe büyüyen kalabalık bunalttı. ''Ben varayım gideyim arkadaşlar.'' dedi. ''Varayım gideyim de daha çok işim var. Ben teslim olmayacağım ki. Belki bir polis gelir de sağlıcakla kalın.'' Ayakları onu aldı emniyet müdürlüğüne. Eski, köhnemiş, Sansaryan hanına götürdü. Büyük, eskilikten kararıp yer yer sıvası dökülmüş biçimsiz yapının ana kapısında 2 polis nöbet tutuyordu. Zeynel'in eli daha tabancasının üstündeydi ve ceketinin düğmeleri açıktı. Elinin altındaki tabancanın kabzası apaçık görünüyor, yeni tabanca arada menevişleyip duruyordu. Bulücininin ön, arka cepleri, koynu mermilerle doluydu. Polislere bakmadan geniş, yıpranmış merdivenlere yürüdü. İnsanla tıklım tıklım dolu merdivende önüne gelene çarpa çarpa ta üst kata çıktı. Orada hiç durmadan gene paldır küldür aşağı indi, odalara girdi çıktı, sordular bir şey söylemedi, durdurdular durmadı. Eli hep tabancasının üstünde, kanter içinde odadan odaya giriyor çıkıyor, sanki odalarda birini bir şeyleri arıyordu. Yüzü gerilmiş, çekilmiş, avurtları çökmüş, dehşet bir şey olmuştu. Zeynel öfke içinde, korkudan da gözleri sonuna kadar fal taşı gibi açılmış bir uyur gezerdi emniyet müdürlüğünün içinde. Polislerin oradaki kaynaşan insanların şaşkın bakışları arasından sıyrılarak kendini Eminönü'nde yeni caminin önünde buldu Zeynel.